Yani bu konuda gireriz herhalde. Şimdi burada bu konuşmanın girişinde bazen şey gibi görünüyor, sapma gibi görünüyor. Yani Avrupa'nın şimdi Sokrates'le ne ilgisi var falan. Öyle bakmayın. Çünkü hem kafanızda şeyler, yani kendi başına yanıt hak eden sorular bunlar. Ama aynı zamanda da bu şeyle bağlantısını kurmak zorundayız. Sokrates Batı'ya mı ait yoksa neye ait falan. Böyle şeyler sorulabilir. Yani çünkü Batı dediğimiz zaman coğrafyayı kastetmiyoruz. Bir kültür biçimini kastetmiyoruz. Batı kültürü nedir? O zaman onu belirlememiz lazım ve o kültür, Sokrates'in kültürüyle bir mi, ilişkili mi, o zaman şey yapabiliriz. O soruyu yanıtlamaya doğru gidebiliriz. Ama kesinlikle şey yapmıyoruz. Yani onu hepimiz kabul edelim. Burada görüş getirme gibi bir yöntemimiz yok. Görüşleri karşılaştırma ya da bir görüşü dayatma ya da başka görüşü dayatma gibi bir şey asla şey değil, doğru değil. Çünkü dayatma ya da görüş ileri sürme bunlar felsefi şeyler değiller, yöntemler değiller. Yani felsefe için uygunsuz şeyler. En azından bir şey ileri sürüldüğü zaman en azından ona niçin diye sorduğumuz zaman o soruyu yanıtlayabilmemiz gerekir hepimizin. Yani bu hiç olmazsa görünüşte bir çıkarsama değeri kazanıyor. Bir şey nedenini verirsek ve o neden gerçek nedense o zaman orada bir şey var demektir. Yani dogmatizm biraz kırılmış demektir. Değil mi? Dogmatizm hiç sorgulamadan paldır küldür kabul etmek demek. Felsefe onun tam tersi. Yani görece Sokrates sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez diyor ama onu başka bir bağlamda da söylüyor. O bağlamın da ne olduğunu biz soruşturacağız ve bulacağız. Ama felsefede yani görüş ileri sürme gibi bir tutum felsefe değil. Yani Farabi doğuya aitti, Farabi batıya aitti falan. Bunlar şey, görüşler ama görüşün tanıtını verirsek o zaman görüş olmaktan çıkar. Daha bir ciddiyet kazanır, daha bir ağırlık kazanır. Yani şimdi ön Sokratikler diye buraya kadarki şeyimiz, ön Sokratikler batıya mı aitler? İonya'da başlıyorlar. Yani burada coğrafyanın bir anlamı yok. İonya dediğimiz yer Asya. Bugün biz o topraklarda yaşıyoruz. Onlar 2000 yıl önce yaşıyorlardı ve arada kimler yaşadılar? Orada
Hititler yaşadı.
Daha önce Hititler vardı. Lidyalılar onların doğusunda. Lidya şeydeler, İonya'nın doğusunda, arkasında. Yani mesela Lidya, Croesus, Lidya kralı ve Lidya kralı 6. yüzyılda Solon onu ziyarete gidiyor. Croesus. Bu Lidya kralı. Lidya kralı aynı zamanda şeyde de, bu Perslerle de bunlar ilişki içindeler ve çarpışmalar içindeler. Frigya var. Daha sonra yani oralar çok fazla krallıklar var ama genelde onlar şey hep yerinde duran oradaki krallıklar. Hititler orada var olup gittiler. Ne olduğuna bilmiyoruz. Ama ondan sonra o da çok fazla şey. Yani mesela İskender'in gittiği yer Gordium, Ankara'nın yakını falan. Ondan sonra Karadeniz kıyıları. Bütün oralarda şeyler var. O bölgenin insanları tarafından kurulan devletler var. Ayrıca Yunan kolonileri var. Yunan kolonilerinin niye yayıldığını daha önce tartışmıştık. Karadeniz, Kuzey Karadeniz kıyılarına kadar gidiyorlar. Bütün Kuzey Afrika'ya gidiyorlar ve Marsilya'yı da kuran şeyler, Yunanlılar. Yani böyle bir kolonileşme şeyi var. Ama oraya, Anadolu'ya Persler şeyden giriyorlar. İran'dan giriyorlar. Türkler Turan'dan giriyorlar. İran ve Turan bunlar birbirine bakan şeyler, iki kültür. Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı. Ama ikisi de Anadolu'ya ait değil. Ama Anadolu'ya gelen işte şeyler, Yunanlılar falan. Bunlar da dışarıdan geldi. Yani insanlar aslında her yere aitler ya da hiçbir yere ait değiller. Herkes her yere gidebiliyor. Avrupalılar Amerika'ya gittiler. Avustralya'ya gittiler. Yeni Zelanda'ya gittiler. Gidecekler. Yani orada kim yaşarsa yaşasın. Hangi kültür olursa olsun. Girebiliyorlarsa giriyorlar. Bunlar şeyler, felsefeci değiller. Bunlar tüccarlar, denizciler, gemiciler, maceracılar ya da vesaire vesaire. Yani devletin şeyleri daha planlı programlı seferleri olabiliyor. Yani insanların her tarafa girmeye hakkı var. Her şey olmaya hakkı var insanların. Ve
İyon'un kralının diğerleri daha farklı şey. İyon'la merkezi krallık falan kurmamışlar. O kitikler, kirikler,
merkezi krallık. Evet. Mısırlar tek bir devlet. İmparatorluk. İmparatorluk diyoruz onlara. Hitit İmparatorluğu, Mısır İmparatorluğu. Çünkü bunlar birçok halkı, birçok bölgeyi kapsayarak, işgal ederek oralarda kendi... İskender'in İmparatorluğu diyoruz. Yani bir yaşam boyu bile sürse bir imparatorluk. Ama Yunan kentleri dediğin gibi şeyler.
Aziz Bey, ben ilk 18'ini şeyden dinledim bu ülkeden. Yalnız bu Pisagor'un o Pera ve Anaximander'in Apeiron sözü hiç girmemişti.
Pisagor'unki sayı.
Apeiron... Sınırlı ve sınırsız sözcükler için Platon'u da çok etkiliyor.
Tabii.
Aristo da zaten o Pera ile Apeiron üzerine çok duruyor.
Evet. Ona biz de burada...
Niye?
Ya o kayıtlarda yok.
Yok kayıtlar.
Evet, o kayıtsız olabilir.
Evet.
Yani Anaximander atlamış olabilir.
Olabilir mi daha sonra? Felsefede önemli değil mi o kadar?
Çok önemli. Biz onu burada 4 hafta ya da belki de daha uzun bir süre işledik. Anaximander. Hemen Thales'in arkasından geldi.
Anaximander.
Pardon, Anaximander. Evet. Apeiron. Anaximander daha sonra. Tabii. Karıştı. O ikisi benziyor. Ben onları karıştırıyorum. Yani onları işledik ve ayrıca şey var. O konuda yani sitede de epeyce geniş bir çalışma var.
Ses... Platon'u çok etkiliyor Pisagor.
Tabii.
Değil mi? Daha sonra Aristo'da o Apeiron'la Pera üzerine çok duruyor. O bağlamda. Sınırlı ve sınırsızlık üzerinde.
Evet. Bu felsefe çalışması burası. Yanlış geldi herhalde. Bir şekilleri. Evet. Bu yine fokus yok burada. Bu Pisagoras okunabiliyor mu? Kötü değil mi? O İonyalı Anaximander.
Evet.
Anaximander şey. Diş hekimleri kaç tarafta? Burada felsefe şimdi Anaximander buydu. Apeiron'la ilgili yani o şeylerden ses kayıtlarında dediğim
yok.
Gibi o
ama buradan okuyor.
Birkaç şey kayıt atladık. Yani onları yapamadık. Ama bunlar fokus değil konuştum. Değil mi? Evet, bunları konuştuk. Epeyce konuştuk ve çünkü Apeiron'da şey sınırsız anlamına gelmesine karşın bu en önemli şey bu.
Evet,
Anaximander için Apeiron aslında Rutherford için atom neyse Apeiron'da Anaximander için o. Yani Rutherford bir model tasarlıyor. Ama o real değil. O bir tasarım. Fakat Rutherford onu real olarak düşünüyor doğal olarak. Anaximander aynı şeyi yapıyor. Apeiron diyor. Ama Apeiron'la düşündüğü şey soyut bir kavram değil. Bir şey töz. Cisimsel, fiziksel bir şey. Ve daha sonra mesela Parmenides'in çok çarpıcıydı o. Parmenides'in varlık dediği şey, varlık yalnızca varlık vardır diyor. Ve onu biz kavram olarak da görebiliyoruz ama o kendisi için şey, Parmenides için tuhaf bir şey. Yani dolu, içi dolu bir sonlu küre. Bu şeyler böyle yani onların kapıyı şey yapalım değil mi? Kapısak daha iyi olur. Yani doğal olarak diyorlar, her seferinde de bölmeyeceğiz. Şimdi Anaximander, bu şimdi genel olarak bu ön Sokratik'te İonya bölümü şimdi İonyalılar diyelim. Bunlar için şey. Bunlar Arke nesnel görüyorlar. Anaximander Arkenos. Yani özler. Bu dönüm noktası ve sofistler var arkada. Sofistler için arke. Şimdi hepsi arke demiyor. Yani arkeyi biz ekliyoruz. Ama demek istediğim şey belli. Gerçek varlık. Evet temel taşı. Arke onlar için bilinç. Ve özler. Sokrates işte geldiğiniz zaman Sokrates için de arke, bilinç. Ama şimdi şurada yani özlem var. Bakın bu Anaxagoras bizi çok şaşırtabilir. Ve aynı zamanda nous mesela var işte şu Sokrates'te şöyle diyeceğiz. Yani şimdi burada kafamız karışıyor ve bu karışıklığı çözmenin yolu bu yalın terimleri şey yapmak. Semantiklerini ve anlamlarını ve kavramlarını iyi ayırt etmek ve onu yaparsak bir karışıklık yok. Ama o galiba biraz baş döndürücü bir şey. Yani şimdi öznel dediğimiz zaman şey anlıyoruz, bilinçli olanı anlıyoruz ve değil mi? Bu daha önceki düşünürlerin, İyonyalıların şeyleri bu kavramlara göre onları tekrar tanımlarsak ya da belirlersek şey diyeceğiz. Onlar arkeyi nesnel olarak ileri sürüyorlardı. Nesnel olarak görüyorlar. Ama o zaman virgül koyalım oraya ve ama gerçekte yani bu şimdi bu ayrımı yapabiliyor muyuz? Yani Anaximenes arke havadır diyor. Hava dediği zaman tamam dışarıda nesnel bir şeyi demek istiyor arke. Yani hava öyle bir töz ki her şeyin kökeni oluyor.
Pardon yani İyonyalılar fenomeni bilmiyordu değil mi? Fenomen diye bir şey bilmiyordu. Yani çift şeyi bilmediği için nesnel. Onun için mi acaba?
Biraz daha aç.
Yani şimdi İyonyalılar arkeyi yani bir yapı taşı olarak görüyordu ama görünen şeyle gerçek şeyler arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorlar. Doğru mu söylüyorsun?
Şimdi o konuda elimizde fondan fragman yok. Ama aslında fragmanlarda, bazı fragmanlarda onun çok açık bilincini görüyoruz. Fenomenin gerçek olmadığını ve mesela Herakleitos, yani Herakleitos için sürekli bir şey var, değişim dünyası var ve yani şöyle düşünüyorduk, acaba o anlaşılabilir şey mi? Yani bunlar düşünen insanlardı, daha önceki o Hintliler, Çinlilerden farklı olarak onların hazır yanıtları yoktu. Yani düşünen oldukları için mitolojik yanıtları şey yapmıyorlardı, almıyorlardı, kabul etmiyorlardı ve yani yanıtı şeyden çıkarmaya çalışıyorlardı, kendi kafalarından çıkarmaya çalışıyorlardı ve o zaman onları o soruya götüren durum zaten görüngü dünyasının olumsuzlanması oluyor. Yani görüngü desin demesin, Thales mesela ilk felsefeci olarak alırsak onu, Thales eğer görüngü dünyasını yeterli görseydi, gerçek olarak görseydi, o zaman su diye bir şey konutlamasına gerek kalmazdı.
Ama Thales demedin mi? Her şey sudan oluştu ama gene suya soğuruldu. Yani sonuç olarak görüngü de olsa bir yerde gerçeğe varıyor. Ama daha sonraki felsefeciler öyle mi diyor? Hayır.
Hepsi aynı şeyi söylüyor. Öyle yani arkenin anlamı o zaten. Arke her şeyin kaynağı, her şeyin özü ve aynı zamanda her şeyin geri döndüğü kaynak. Yani arke burada kritik nokta şu. Niye Çinliler ve Hintliler ve başkaları, Mısırlılar onlar fenomen dünyasının arkasına gitmeyip gitmezken niye Yunanlılar gidiyorlar? Aradaki fark ne? Yani o yüzden hepsi için, Thales de aralarında olmak üzere hepsi için şey dememiz lazım. Bunlar fenomeni olumsuzladılar. Fenomene gerçeklik değeri vermediler. Yani fenomen niye öze gittiler? Niye suyu ya da başka arkeleri ileri sürmek? Konuklamak diyorum, postüle etmek. Yani var olduğunu ileri sürmek. Niye böyle bir şey yaptılar? Çünkü görüngü dünyasını gerçek olarak görmediler.
Ama şimdi bir şey dediniz. Arap Sabahlar sürecinin kırılma noktası oldu. Ne oldu? Orada öznelleşti. Peki o nasıl öznelleşti?
Şimdi şu...
O sorunun cevabı belki orada değil mi?
Buna döneceğiz bir saniye. İonyalılar... Sen gerçek. Pekala. Şimdi Doğu dünyasında bir Tales'in suyunu göremiyoruz. Yani orada mesela mitolojik tanrılar içinde bile aslında Doğu ya da Yunanistan, yani Mısır'a bakalım. Çünkü Mısır Yunanistan mitolojisinin kökeni. Mitolojik imgelemde şey yok. Arke gibi bir şey yok. Mesela Zeus şey değil, tek tanrı değil. Zeus titanlardan geliyor. Ayrıca bu tanrılar başka tanrıları doğuruyorlar. Titanların kendileri şey değil. Sonsuzdan beri var olan tanrılar değiller. Ve yaratılıyorlar, ortaya çıkıyor. İlk titanlar deniyor mesela. Yani ilk titanlar arasında Peyron var ve onun çocuğu şey, işte Aurora, annesi ya da Gaia ve onun şeyi, kocası olan bir şey var, okyanus mu öyle bir şey, her neyse. Yani bu titanlara bakarsanız, titanlar şeyler, Yunan, o Zeus kuşağını önceleyen şeyler, ilk tanrılar, ama onlar da şey değil. Sonsuzdan beri var olan tanrılar değil. Hint ve Çin mitolojisinde de bu şekilde şeyler yok. Sonsuzdan bu yana var olan, yani değişmeyen, yani ortaya çıkmayan, yani ortadan gitmeyen şeyler yok, tanrılar yok. Ve onu a priori şuradan biliyoruz. Bu mitolojik bilinç aslında imgelemin bilinci ya da imgelem dünyası, yani tasarımsal düşüncenin dünyası, soyut kurgul düşüncenin alanı değil ve a priori diyoruz ki imgelem sonsuzluğa yetenekli değil. İmgelemin sonsuzluğu şey, hep duysal ve o yüzden gerçek sonsuzluk değil, gerçek sonsuzluk olmadığını doğal bilinç de görebiliyor. Yani duysal bir sonsuz olamaz ve genel olarak imgelem şey, sonsuz değil, sonlu ve son, yani kurgul düşüncenin alanı değil. İmgelem sonlu düşüncenin alanı, tasarımsal ve duysal dünyanın alanı. Ama şimdi bütün bunlar bile, şimdi bunlar bizi araştırmaya tetiklemeli, yani yöneltmeli ve tekrar bakmalıyız bir daha. Çünkü bu metinleri okurken ön sorularla okumak çok daha iyi. Bundan sonra eğer bir Hint metni ya da Çin metni ya da bu Asya felsefelerine ilişkin şeyler okurken onu sorgulayarak okuyacağız. Yani burada gerçekten bir şey, arke var mı? Budizm'de, Hinduizm'de. Bunlar dinler. Yani yine şey, bu her zaman bizim sıcak konularımızdan birisi, skolastizm denen şey, yani Avrupa skolastizm, Hristiyan ve İslamik skolastizm, bunlar da aslında sözcüğün asıl anlamında felsefe değiller. Çünkü felsefeyi dine adapte ediyorlar. Yani dinin ilkeleriyle çelişmeme koşuluyla felsefe düşünce...
Sınırlıyorlar kendilerini.
Kendilerini sınırlıyorlar ve bir bakıma...
Özgür bırakamıyorlar.
Tabii yani din tasarımsal bilincin şeyinde, alanında işliyor. Yani mitoloji zaten imgesel, imgelem alanında ve tek tanrılı dinlere bakarsak, şimdi bunlar bizim için o kadar zor şeyler değiller. Yani tek tanrılara baktığımız zaman bütün mitolojik içeriği görüyoruz orada. Efsaneler, masallar, mitler, hepsi özellikle Hristiyanla doldurulmuş. Yani Musa'nın eski ayetinden kalan ya da İbranilerin eski ayetlerinden kalan ne kadar şey varsa, mitoloji varsa Hristiyanlar onları alıyorlar. Bunlar imgelemin şeyleri. Yani bunlarda bilgelik yok demek değil bu. Halk ya da doğal bilincin bilgelikten habersiz olduğunu ya da yani şey olduğunu söyleyemeyiz, kültürsüz olduğunu söyleyemeyiz. Ama bunlar felsefenin şeyi değil, alanı değiller. Yani bunlar oradaki mitler halka bir takım bilgileri, gerçekleri, doğruları götürmenin resimsel ve tasarımsal yolları. Çünkü halk şeyi anlamaz. Yani erdem için özgürlük gereklidir dediğimiz zaman bunu anlamaz halk. İşte bilgi tanrısaldır dediğimiz zaman bunu anlamaz. Ama ona bir mit anlatırsanız, işte Adem ve Havva cennetteydiler. Havva gitti, yasak meyveyi yedi, Adem'e de yedirdi. Ondan sonra bunlar cennetten atıldı falan. Ve yani bu mitlerle halk mesajı daha kolay alıyor. Çünkü soyut düşünemiyor. Yani gidin sorun bir köylüye, öz ve biçim arasında nasıl bir ilişki vardır, ya da sonların sonsuzla ilişkisini, bunları şey yapamaz. Yani soyut düşünce ayrı bir şey ve bu evrensellerle düşünmek, bırakalım bizim köylerimizi, Yunan kentleri bile çok şey değiller, onlar o konuda başarılı değil. Romalılar oldukça şeyler, yetersizler, yani daha da yetersizler. Şeyde yok. Hindistan'da ve Çin'de evrensel, soyut düşünce, özgür düşünce yok. Arke yok. Ve arke demek ilksiz, sonsuz demek. Düşünebiliyor musunuz? Yaratılmamış. Yani dolaysız ve kendinin nedeni. Çünkü kendinin nedeni diyelim. Ya da dolaysız. Sonsuz. Yitimsiz diyelim. Yani ortaya çıkmaz. Ortadan gitmez. Ve ona göre işte şey yapıyorlar. O Arke'nin mantığını açındırmaya başlıyorlar. İonyalıların yaptığı şey bu. Tabii bunu tasarımlardan yararlanarak yapıyorlar.
Ama burada gene aynı soruya geliyor. Evet, yani. Tasarım çok önemli. Bence bunu biraz açalım. Yani şimdi İonyalılar tasarı olarak mı gördüler? Tasarladılar, öyle
mi? Tasarım biçim diyebiliriz.
Ama mesela ondan sonra her yani bütün felsefeciler Arke'nin düşünce olduğu konusunda fikir veriyorlar.
Hangi felsefeciler? Arke'nin düşünce olduğu.
İonyalılardan sonra hepsinde işte bir nous var, bir bilinç var. Evet. Ama hiçbir düşünce var.
Platon'da var, Aristoteles'te var. Artık orada felsefe gerçek niteliğini kazandı.
Kazandı.
Ama İonyalılarda değil. İonyalılarda
değil. Yani o mu kırılma noktası? Tasarıdan çıktığı andan itibaren.
Tabii yani şimdi felsefede felsefe çok genel olarak felsefeyi evrensellerde düşünme diye tanımlayabiliriz. Kuramsal düşünce diye tanımlayabiliriz ve kurgul düşünce de denebilir. Yani bunların hepsi aynı. Mesela Farabi'de nazari düşünce. Nazari, Arapça'da öyle geçiyor. Nazari onlar için şey. Yani bizim burada kurgul dediğimiz şey, Avrupalıların spekülatif dediği şeye İslamik felsefeciler nazari diyorlar. Nazari'yi biz kuramsal olarak biliyoruz değil mi? Nazari. Başka bir anlam var mı? Evet, kuramsal. Ama aynı zamanda kurgul anlamı. Kurgul da kuramsal anlamına gelir. Spekülatif dediğimiz zaman o sözcüğün başka anlamı da var. Geleceğe yatırım yapma gibi bir anlamı var. Burada kurmak, yani o bir tür kurmaksa, kurma sözcüğüne dikkat edin. Kuramda, kurmadan türetilen bir sözcük, kuram. Kurma, yani nerede kuruyoruz? Kafada kuruyoruz. Bu şey, kavrama o kadar yabancı bir şey değil. Kurulan bir şey. Kılmak ne demek? Yapmak demek. Kılmak, kılgı. Kuram ve kılgı karşılığının şeyi bu, bağlantısı bu. Kuram ya da kurgul. Türkçe daha güzel gösteriyor kökeni. Yani her iki sözcükte kurgul da kuram da aynı kökten geliyor ve düşünceyle bağlantısı, bilinçle bağlantısı daha dolaşıcı anlatılabiliyor. Yani şimdi tasarımı dediğimiz zaman arı düşünceyi ya da kuramsal, yani arı düşünce diyelim. Arı düşünce soyut düşünce ve evrensel düşünce anlamına geliyor. Buna geldiğimiz zaman felsefe yapıyoruz. Yani felsefenin minimal şeyi bu, koşulu bu. Eğer arı düşünce varsa kendi başına devinebilen, dinsel tasarımlara dayanmadan açınabilen bir düşünce süreci başlamışsa orada felsefe var diyeceğiz. İonyalılarda, yani şimdi ön Sokratiklerde onları bir şey olarak, sadece Sokrates'i tarihsel olarak önceledikleri için bir araya koymuyoruz. Yani onlarda arı düşünce, kuramsal düşünce, şimdi şöyle ayırabiliriz. Mitolojik alan var ya da düzey var. Orada düşünce arı değil. Hiçbir zaman arı değil. Yani ne Hindistan, ne Hint, ne Çin felsefesinde ne de daha başka düşünce sistemlerinde ve mitolojinin kendisinde arı düşünceyle, özgür düşünceyle karşılaşmıyoruz. İyonyalılarda şey var, yani felsefesinde, ön Sokratiklerde arı düşünce yok ama mitolojinin resimsel, tasarımsal düşüncesinden yarı yarıya kurtuluş var. Tam kurtuluş da diyemeyeceğiz. Çünkü sadece Thales'in suyu değil, bilmem hava, Alexander'in havası değil. Daha sonraki bir takım şeyler de tasarımlara benziyor değil mi? Yani mitolojik tasarımlara benziyor. Mesela Empedokles'in 4 eresi falan bunlar şeyden geliyor aşağı yukarı. Daha önceki mitolojilerden geliyor. Yani ön Sokratikler şey değil. Arı kavramlarla felsefe yapan Platon ve Aristoteles gibi düşünürler diye. Platon ve Aristoteles de idea artık şeyini bulmuş. Arı düşünce gerçek kimliğinin niteliğini kazanmış ve orada felsefe yapılıyor artık. Yani o tam felsefe. Ama Parmenides'e baktığınız zaman Parmenides'in varlık dediği şey Platon'un ya da Hegel'in ya da bizim varlık dediğimiz şey değil. Yani Parmenides'in varlık fiziksel bir şey. Ama mitolojik bir şey değil. Yani orada Parmenides'in üstünlüğü şu ya da ön Sokratik, bütün ön Sokratik düşünürlerin bunlar düşünceyi evrensel olarak alıyorlar ve özellikle Elatik okul şeyi gösteriyor bize. O düşüncenin kendi deviminin izlenebildiğini. Yani Zenon'da mesela orada bir ve çok kavramları ya da varlık ya da şeyde Herakleitos'taki varlık yokluk kavramları bunlar ele alındığı zaman bunlar kavram olarak ele alınıyor. Yani Herakleitos'ta bile en sonunda o şeyi ateş olarak görme gibi bir eğilim var. Arkei. Ya da değişimin kendisine. Yani kafalar o konu şeyde değil, henüz kavrama ulaşmış değiller. O yüzden Herakleitos'ta şey aynı gruba ait. Zaten kendisi İyonyalı ve fizikselce. Onun da bir şeyi var. Benzer doğa üzerine benzer çalışmaları var. Yani bunlar nasıl düşündüklerinin bilincinde değiller. Dedik ya bir şey ileri sürüyorlar arke olarak ve onu fiziksel olarak kabul ediyorlar ama aslında onların düşüncelerindeki bilinçlerindeki bir tasarım. Bunu göremiyorlar. Yani felsefenin ilk insanın uyanması gereken ilk nokta bu. Yani düşünceler burada. Duyumlar burada. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Duyum dediğimiz şey, beş duyu ile ilgili duyumlar, oradan kaynaklı türeyen şeyler. Bunlar özler bizim bilincimizde. Yani bu çok yeterli bir şey değil. Ama bunu kavramamız şart felsefeye başlayabilmek için. Ve İyonyalı ön Sokratiklerde bu şey yok, kavrayış yok. Anaksagoras'a gelinceye kadar. Anaksagoras'ın nousu arke olarak ileri sürmesi ya da öz olarak ileri sürmesi şey diyoruz yani Anaksagoras nousla gerçekten bizim anladığımız şeyi anlıyor. Yani insan zihnini, insan anlığını İngilizler mind diye çeviriyorlar. Almanca'ya Verstand diye çeviriyor zaman zaman. Anlak diye. Yani bu onun önemi yok demiştik. Anlak mı, us mu? Önemli olan insan kafasını, insan düşünme yetisini kastediyor olması ve bunun şey diye de anlamıyoruz. Yani evrenin, Anaksagoras'ın anlatımında evrenin özü dediği şey insan anlığı değil. Orada nesnel dedik Anaksagoras. Arke noustur, yani öznel ve aynı zamanda nous, nesnel varoluş taşıyor. Yani nous'un nesnel varoluş taşımasının anlamı bu. Nous, us diyelim. Benim usum, senin usun, o herkesin usu. Yani bu öznel. Ben evrenin özü olarak bu usu ileri sürersem bu saçma olur. Yani ve bunu böyle anlayan insanlar da var. Yani ve o yüzden de felsefeye karşı şey var, ciddi bir saldırı, reaksiyon ama bu cehaletten kaynaklanan bir şey. Yani doğal bilinç kendi tasarımlarını felsefeye yüklüyor sonuçta. Yani bu felsefenin şeyi değil, anlamıyor felsefeyi. Kendi anladığı şeyi felsefe sanıyor ve ona saldırıyor. Yani aslında kendi kendisine saldırıyor. Anaksagoras'ın, yani bunun örneği şey, bir kitap vardı, o kitapta konuşmuştuk, yani hatırlarsın. Yani Hegel'in felsefesine göre evrenin ya da varoluşun yaratıcısı bilinçtir falan diye bir yorum yapmış bir Türk yazar. O neydi onun adı ya? Dilim ucuna, yani şimdi bunu biz toparlamalıyız. Yani nous evrenin özüdür dendiği zaman bu nous kişisel nous değil. Filanca bireyin ya da benim falan ya da her bir bireyin kendi nousu değil. Savaşçı diye bir kitap. Şeyin yazarın adını vermeyelim çünkü şey olur yani. Böyle bir kitap var. Bu kitapta yazarımız şey yapıyor, felsefeyi böyle anlıyor. Yani bu şimdi adını vermeyeyim diyorum çünkü bu yayınlanıyor internetten. İsteyen herkesin şeyine gidiyor, bilgisayarına gidiyor. Yani o kişiyi şey yapmayalım, rencide etmeyelim. Çünkü bu sadece o kişiye özgü bir şey değil. Böyle anlaşılıyor. Yani şimdi Hegel'in felsefesini ya da Anaksagoras'ın felsefesini doğal bilinç şey diye anlıyor. Bu düşünürlere göre evrenin özü, yani evrenin kaynağı şeydir, bilinçtir falan. Bu bunun felsefeyle en küçük bir alakası yok ve bunu o felsefeye yükleyenler o bilinçlerin kendileri dolayısıyla kendi fantezilerine karşı, kendilerine karşı şey yapıyorlar. Saldırıyorlar. Yani bu saçmalık diyor. Çünkü tabii saçmalık. Yani evrenin özü, Anaksagoras'ın nous'un yerine evrenin özü diye bilinci, insan bilincini ya da insan bireysel şu filanca bireyin bilincini yerleştirirsen, onun anlığını, zihnini yerleştirirsen bu komik bir şey olur. Ve bunu bu şey saçmalığı ancak doğal bilinç yapabilir. Ve doğal bilinç bundan daha iyisini yapamadığı için bunu felsefeye yükleyip ondan sonra ona şey yapıyor, saldırıda bulunuyor. Biz bunun ötesinde olmalıyız. Yani Anaksagoras'ın sözü şu, evren ussaldır. Evrenin özü, öz ne demek? Yani öz o görüngünün altında yatan, arkasında yatan gerçek diye düşünürsek orada gerçek varlığı kastediyor. Öz sözcüğü. Öz sözcüğü ya da öz kavramı ne anlatıyor? Yani o Anaksagoras'ı anlamak için biraz onun üzerine düşünmek lazım. Yunanca'da öz kavramının doğru olarak bize aktarıldığını düşünelim Anaksagoras'ın anlatımındaki öz kavramının. Ve öz nedir? Öz biçime göre değişmez olan, temel olan, dayanak olan bir yerde değil mi? Yani o tür şeyler anlayabiliriz. Ya da görüngüyle karşılaştırırsak özü bütün biraz önce şey dedik biz bilgi öznede olan bir şey ve öznede olan şey özellikle dış dünyanın bilgisi olduğu zaman duysal ve düşünsel içerik karışmış biçimde var bizim bilincimiz. Şu anda algıladığımız şu realite değil mi? Bir kedinin algılayabileceği bir realite değil. Çünkü kedi kavramlardan yoksun olduğu için bizimle aynı optik algıyı paylaşsa bile o algıyı, o içeriği, o duysal içeriği ya da algısal içeriği kavramsallaştıramadığı için ne bunlara ad verebilir, ne bunlara şekillere, geometrik kavramlar yükleyebilir, ne duygusal belirlenimler yükleyebilir. Yani bu realitenin bizim bilincimizdeki bir yansısı varsa bu fenomen dediğimiz şey. Ve evreni böyle düşünürsek, bütün evreni, yıldızlar, dağlar, güneşler, her neyse, yani bütün bu duysal algı ev dünyasını düşünürsek, onun özünün ne olsa olduğunu söylemek bu şey. Yani ne Hint felsefesinde var, ne Çin, ne de Mısır mitolojisinde hiçbir yerde yok. Bu, yani bunu söylediği zaman zaten o mitoloji olmaya son verir ve bunu söyleyenler, yani bu tür şeyleri söyleyenler, genellikle mitoloji tarafından bile ki mitoloji, yani mitoloji hoşgörülü doğada olan bir inanç biçimi, mitoloji bile bunları bağışlamıyor. Anaksagoras sürülüyor ve gıyabında ölümle cezalandırılıyor. Ölüme mahkum ediliyor. Yani mitoloji gerçek karşısında şey değil, bağışlayıcı değil. Çünkü mitoloji gerçeklikte kendi yok oluşunu görmek zorunda ve oluyor. Yani şimdi görüngü dünyası böyle. Öz ve
benim üstüm senin. Bu anlaşılır. Nesnel var olur.
Evet. Öznenin karşısında. Özene bağımsız olarak var olur.
Aynı zamanda nesnel var olmuş diyor değil mi?
Onu biz diyoruz.
Efendim?
Onu biz diyoruz. Şimdi yani Anaksagoras nous nesneldir demiyor.
Ama nesnel var olur.
Ama evet. Evrenin özü nous'tur dediği zaman.
O zaman nesnel var.
Yani o şeyde değil. Evren benim bilincimde var olur demiyor. Dışarıdaki, öznede olmayan yani nous, Anaksagoras'ın nous'u sofistlerin bilinçten anladıklarından farklı bir şey. Sofistler bilinçten her bir tikel bireyin bilincini anlıyorlar. O anlamda yalnızca öznel bilinci anlıyorlar. Ve şimdi Sokrates'e de bakalım bu arada. Sokrates Anaxagoras'ın öğrencisi ve Anaxagoras'tan bunu öğreniyor. Sokrates aynı zamanda Prodikus'un da öğrencisi. Prodikus incelemediğimiz üçüncü sofist. Yani Gorgias, Protagoras ve Gorgias'tan sonra. Ya Sokrates sofistlerden de bir şeyler öğreniyor ve sofistler ne öğreniyor sofistlerden? Sofistler her şeyin en sona gelip dayandığı yer bilinçtir. Esas gerçek varlık bilinçtir. Ve bu bilinç tabii ki özneldir. Yani biz burada onların söylemediği bazı şeyleri biz onlara yüklüyoruz. Yani onu orada hata yaparsa koşu olmaz. Ama dikkat edin onlara ya. Sofistler için yani sofist şunu diyor. Her şey insan her şeyin ölçüsüdür diyor. Buna biz dikkatli yaklaştık. Yani dedik oradaki insan ne olabilir? Evrensel insan mı yoksa bireysel insan mı? Ve sofistlerin o anlatımda sadece ve sadece herhangi bir insanı ya da her insanı kastettiklerini gördük. Sofistler evrensel ya da nesnel bir gerçekliği tanımıyorlar. Yani benim için gerçek olan gerçektir. Sofistlerin şeyi bu, felsefesi bu. Bu öznellik. Yani nesnel bir gerçeklik yok. Örneğin şimdi Pisagoras'ın teoremi, yani dik açılı üçgenin kenarları arasındaki bağlantı bu. Bana göre böyledir dersem sofistlerin tutumunu göstermiş olacağım. Yani çünkü sen istersen onu başka türlü oluşturabilirsin dik üçgenin şeyini. Mesela dik üçgenin kenarlı, yani bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. İki dik açıdır ve bu nesnel midir? Öznel midir? Hayır. Yani sen 180 diyorsun ama benim için 190. Niye? Ama bilinç her şeyin son yargıcıysa, yani bir sofist bunu nasıl karşılar? Evet. Yani bir sofist 190 dereceyi ispat etmeye çalışır, kanıtlamaya çalışır ve onu yapar, başarır. Yani uslanmaları onlar istedikleri gibi kullanabiliyorlar.
Avukatların babası değil mi onlar?
Avukatlar duymasın bunu. Yani avukatların sofistlerle bir ilgilerinin olmadığını söylemiştik. Çünkü yani avukatlar türe için çalışıyorlar. En azından kavramı böyle. Sofistlerin türe, çünkü türe evrensel bir şey. Yani kişilerin üstünde olan bir şey. Ama sofist haksız olanı haklı gösterebilir. Suçluyu suçsuz gösterebilir. Ama bir avukat onu yapamaz. Yaparsa sofist olmuş olur. Avukat olmaktan çıkar. Çıkmaz mı?
Yok. Hiç sofist.
Evet, tamam. Herkes burada düşünce özgürlüğü, konuşma özgürlüğü var ama yani herkesin söylediği kendine ait. Avukatlar ve sofistler arasında bir fark var ya da yok. Bu herkesin kendine göre düşünebileceği bir şey. Ama nesne olarak düşünürsek bu şey değil, nesne değil. Yani avukatlar şey. Çünkü sofistler her şeyi para için yapıyorlar. Bu onların lanetlenmelerine, sevilmemelerine, kovulmalarına neden olan şey. Çünkü yani sofistin eğer hiçbir nesne ilkesi yoksa o herhangi bir şeyi ilke olarak alabilir ve yani sofistlerin şeyi bu, genel yaptıkları şey bu. Bunu demokrasiye bağlamıştık. Demokraside de bir sofizm şeyi var, dozu var ve yüksek bir sofizm dozu var. Çünkü sofizm uslamlamayla, ikna ederek amacına ulaşıyor. Yani sofist şey değil, bir insana bir şey inandırmayı başarıyor. Yani yanlış olanı doğru olarak gösterebiliyor. Haklı olanı ya da haksız olanı haklı olarak gösterebiliyor ve bunu şeyle yapıyor. Yani şiddet bir tiran bunu sofistin yaptığı yöntemlerle yapmaz. Çünkü tiran için onun öyle olduğunu söylemek yeterli. Ama sofist Atina gibi bir kentte yani demokrasinin ve yüksek eğitimli insanların olduğu, yani en uygar, en kentli, en akıllı, en eğitimli insanların olduğu bir yerde sofist çalışıyor ve tabi buna benzer başka kentlerde orada sofist bireylere yani öğrencilerine şeyi öğretiyor. Uslamlama sanatını öğretiyor. Argüman sanatını öğretiyor ve orada öğrettiği şey tasımları ustaca kullanmak. Onun örnekleri vardı. Yalan neydi o hatırlayan var mı? Yalan var olmaz. Falan. Yani o çok enteresan ve
gerçek bana göre olan
Evet, o şeye bir kere daha bakalım. Ya yani gerçeklik bilinç için bir beliriştir diyor Protagoras. Hiçbir şey kendine ve kendi için bir değil. Ama her şeyin yalnızca göreli bir gerçeği vardır. Bu görelilikte odak noktası bireysel insan. Bunları ezberlemek lazım galiba. Her neyse bırakalım şimdi bu şeyi. Ya şurada. Kim yalan söylerse olmayanı söyler. Ya da var olmayanı söyler. Sonra şey diyor. Var olmayan söylenemez. Öyleyse hiç kimse yalan söyleyemez. Böyle bir argüman yapıyor ve bunlarla baş etmek yani bu belki şey biraz komik gibi görünüyor ama yani insanların hangi argümanlarla ikna edildiğini gördüğümüz zaman bazen neye inandıklarını gördüğümüz zaman anlıyoruz ki insanları bu şekilde manipüle etmek olanaklı, özellikle eğitimsiz insanları manipüle etmek olanaklı ve sofistler bu yüzden şeylerin politik yöneticilerin seçimlerle belirlendiği kentlerde o süreçte şey oluyorlar. Yani en güçlü faktör oluyorlar çünkü bütün şey beceri orada halkı ikna etmeye dayanıyor. Yani halkı ikna etmekte şey. Çünkü demokraside insanlar şeyler düşünüyorlar. Yani bir korkuyla ya da bir şeyle terörle falan karar vermiyorlar ya da seçimlerde onların şeyleri var. Düşünme hakları var. Yani şu iyi, bu kötü, bu bizim çıkarımıza uygun, bu değil falan diye sürekli argümanlar yapıyorlar ve sofistler o argüman politikacılar kendileri kabul ettirmek için insanları ikna etmek, onları kazanmak zorundalar. Yalan söylüyorsalardı. Ve genellikle bu şey dil uzuna bağlı bir şey. Yani kötü konuşan birisi şey yapamaz, politikada bir sonuç kazanmayı bekleyemez. Yani hem halka konuşacaksın hem partiye konuşacaksın, yani düşmanların hasımlarını şey yapacaksın, çürüteceksin. Değil mi? Bu tiranlık değil demokrasinin şeyi, yöntemi. Bu sofistlerin özelliği buradan geliyor. Yani sofistler için bireysel insan her şeyin ölçüsü. Anaxagoras'ın nous'u. Nous bu insan nous'undan farklı bir nous değil. Gerçi Anaxagoras'ın o konuda kesin bir bildirimi yok. Ona dikkat etmemiz lazım. Ama Anaxagoras'ın nous'u şey değil. Sofistlerin bilinci gibi, bireye özgü bir öznellik değil. Yani bu daha önce bizim evrensel us dediğimiz şey ya da doğanın ussallığı, evrenin ussallığı dediğimiz şey ve bunu anlayabiliriz herhalde. Bir şey var mı? Yani burada şimdi sorgulama çok önemli. Eğer başka bir şey varsa, görüş varsa onları onlara yaklaşım, onları tartışalım ya da ele alalım.
Evrenin usu.
Bu şey mi? Evrenin usu anlatımı nasıl anlaşılıyor? Evet. O da us deyince sanki evren insana benzeyen. Evet. Evet. Yani ama şey değil. Yani evrenin usu dendiği zaman bu evrenin insan gibi akıllı olduğu, bilinçli olduğu anlamına gelmiyor. Onu kullanabiliriz. Kullandığımız zaman yanlış anlamamız şey değil. Şart değil. Yani çünkü yok öyle ki. Yani bütün düşünce tarihinde, felsefe tarihinde öyle bir şey yok. Evren usudur. Şimdi mistikler var. Onlar fiziksel nesnelere bilinç falan yüklüyorlar. Yani o da bilim kurgu alanına giren bir şey. Yani evrenin usulünden ya da evrenin usallığından söz edildiği zaman bugün bir fizikçinin düşündüğü şeyden farklı bir şey düşünülmüyor. Evren yasalara, doğa yasalarına göre biçimlenir ve evet, bilim bunları araştırır. Yani felsefenin bilimlerle ya da bilim kavramıyla göğü bilimlerle aynı şey değil felsefe. Ama felsefenin bilim sözcüğünden hiçbir farkı olmamalı. Ya da bilim kavramından hiçbir farkı olmamalı. Çünkü bilimle bilgi arasında en sonunda bir fark yok. Yani bilim bilgi değildir diyemeyiz. Ama orada daha özel bir bilgi biçimi var. Yani bilim sıradan bilgiden ayrı özellikler de gösteriyor. Dizgesel bir yöntem var. Daralma var. Yani bilgi çok genel bir şey. Bilim de genel ama bilimler dediğimiz zaman o özelleşmeler falan yani o ama ikisi arasında bir çelişki olduğunu düşünmemek gerekir.
Ama ana kitap olarak evrenin usallığı derken yine de doğanın akıllı olduğunu düşünüyor musun?
Doğa yasalarından belki yola çıkıyordur. Doğa yasaları diye bir akıl var.
Doğa yasaları yok onlarda. Yani var mı? Yerçekimi yasası yok mesela. Onlar için şey yok. Evrensel yer çekimi yasası işte Kepler, Newton falan çok ileride yani 2000 yıl sonra aşağı yukarı biliniyor, bulunuyor ve onlar için kozmos önemli. Yani evrenin düzenli olması ve amaçlı olması. Şimdi burada bir başka nokta var. Sokrates Anaxagoras'tan yola çıkarak şu sonuca varıyor. Eğer gerçek varlık nous ise ya da bilinç ise o zaman burada evrenin belirleyicisi nous olduğuna göre diyor Sokrates öyle düşünüyor. Aslında bunu şeyde anlatıyor Fedon diyaloğunda daha ayrıntılı olarak konuşuyorlar ölümünden bir saat önce. Eğer evrenin özü nous ise o zaman nous her şeyi iyi için düzenlemiş olmalıdır diyor. Yani bütün varoluşun ereği olarak iyi kavramını getiriyor Sokrates. Ama şuna dikkat etmek lazım. Sokrates'in bilinçte aradığı iyi, yani Sokrates için arke değerini önemini taşıyan iyi, öyle bir teleolojik bir iyi kavramı değil, moral iyi kavramı. Yani efendim, etik ya da moral diye duyunçla ilgili olan iyi kavramı ve Sokrates şey gibi değil bir bakıma Anaxagoras gibi evrenin özü bilinçtir falan deme gibi bir şey de yok durumu da yok Sokrates'in çünkü onun iyisi yani moral iyi şeyi dışlıyor geri kalan her şeyi dışlıyor yani onun arkesi bir yerde Sokrates'in arkesi iyidir saf arı iyi ve o da şey, moral iyi aynı zamanda. Yani çünkü şimdi bu iyi kavramını bu şekilde düşünmek önemli ve ona burada bir kere ilk kez değinmekte yarar var. Yani biliyorsunuz mesela kötü sonsuz dediğimiz zaman o kötü sonsuzun başındaki kötü moral bir şey değil. Belirlenim değil. Evrenin yani fiziksel evrenin, özdeksel evrenin iyi kavramıyla bir bağlantısı olabilir mi? Öyle geliyor. İşte Sokrates'in Anaxagoras'ta gördüğünü söylediği şey bir taraftan bu. Çünkü diyor Sokrates eğer evreni nous düzenlediyse mutlaka onu iyi amacını dikkate alarak ya da iyi ereğini dikkate alarak düzenlemiştir. Çünkü yani eğer bu gezegen buradaysa bunun orada olması iyi olmalıdır. Çünkü onu nous düzenledi. O bitki şöyle büyüyorsa ya da şu zamanda büyüyorsa o iyi olmalı çünkü o ereksel olarak düzenlendi. Yani iyi. Yani insanın beş parmağı varsa, iki gözü varsa ya da saçları böyleyse, boyu diyelim belli sınırlar arasından öteye gitmiyorsa falan bütün bunlar iyi olmalı diyor. İnsanın iki ayağı varsa, insan öne doğru yürüyorsa, arkasında gözleri yoksa, telepati yapamıyorsa vesaire bütün bunlar nous tarafından düzenlendiğine göre iyi olmalı.
Sebep mi peki?
Burada sebep sonsal neden. Sonsal neden denen şeyler duymuşsunuzdur. İlk neden ve son neden ya da sonsal neden. Yani burada bir ereksellik konusu var ve bu ereksellik Şimdi biz bunu şöyle açıkladığımız zaman kabul edebiliyoruz. Yani DNA yani insan DNA'sı ya da genel olarak DNA bir şey değil. Kimyasal, sadece kimyasal denebilecek bir şey değil. Sadece mekanik bir şey, nedensellik de taşımıyor. Yani DNA'da bir tür şey var. Sonsal nedensellik var ve o nedene doğru DNA şey yapıyor, potansiyelini açındırıyor. Yani şimdi nedensellik bir şeyin etkinin karşıyı, etki ve neden arasındaki ilişkiyi belirten kavram. Nedensellik dediğimiz zaman orada etki kapsanıyor. Ve bu neden etki bağlantısı doğa alanında da var, tin alanında da var diyoruz. Çünkü insan davranışlarının da nedenlerini sorgulayabiliriz. Ama sadece şeyi düşünelim, fiziksel evreni düşünelim. Fiziksel evrende her olayın bir, her etkinin ya da sonucun bir nedeni var. Neden? Açıklama daha farklı bir şey. Yani yağmur yağıyorsa örneğin bulutlar olduğu için var. Orada bulutlar neden? Yağmur etki olacak. Ya da yani başka her şey, yani her fenomen ya da her etki bir şeyde Aristoteles'in nedenleri biraz daha geniş olarak açıklıyor. Ama biz şimdi sadece nedenselliği düşünürsek etki, yani öyle bir etki düşünün ki nedeni olmasın. Bu iki kavram diyalektik olarak bağlı. Yani bunları ayırmamız şey değil. Mantık tarafından kabul edilebilir bir şey değil. Bunu yapıyor insanlar, görgüsüler yapıyorlar. Yani şimdi insanısının beziremeyeceği şey yok, öyle demek lazım. Çünkü yani sadece Kuzey Kutbu'nu alan bir mıknatıstan söz edebilir miyiz? Tek kutbu olan mıknatıs olabilir mi? Ya da sadece pozitif elektrik var. Yani şu pozitif elektriktir ama orada negatif yoktur diyebilir miyiz? Yani bu ayrılmayan şeyler onları ayırmak olanaklı. Anlak bunu yapıyor. Yani bu us dışı. Us bunu kabul etmiyor. O yüzden us ve anlak arasında bir ayrılık ve bu sadece sözel bir ayrılık değil. Yani bu elatiklerin diyalektiklerinde görmüştük neyin ussal olduğunu. Mesela devimi açıklarken devimin tam olarak karşıtların birliği olması gerektiği sonucuna varıyorduk.
Peki bize analitik düşünce mi öğretiyor?
Evet, analitik düşünce ve diyalektik düşünce, yani bu şey bundan sonra, yani daha önce de aslında kullandığımız şey bize öğretilmesi analitik düşünüyoruz gibi görünüyor ama eğer düşünce özünde kurgulsa ister istemez biz kurgul düşünüyoruz. Sadece analitik düşündüğümüzü sanıyoruz. Bu birinci, yani bir yanıtın birinci yanı bu. Çünkü şimdi şöyle diyoruz, bu konuda yavaş yavaş ve sağlam bir şekilde gidelim. Yani düşünce işlemi konuşurken, şimdi düşünüyorum ben, yani sen soru sorarken o aynı zamanda bir düşünmeydi. Düşünme böyle ses kendi içinde düşünmek değil, insan konuşurken de yazarken de düşünüyor değil mi? Ve bu düşünme dilde görünen düşünme, yazıda da aynı şey var. Orada düşünme dile geçiyor, simgelere de geçiyor tabii. Fiziksel bir ortama da geçiyor. Ama onlar bizi şu anda ilgilendiriyor. Dile geçiyor diyelim. Sözcüklere geçiyor düşünceler. Ve düşüncelerin sözcüklere geçtiği zaman örneğin hangi şey, neden diye ben şu an söylediğim zaman bu analitik. Değil mi? Çünkü sadece neden diyorum. Yani diyalektik değil. Burada karşıtla ilişki görünmüyor. Bunu ben ister yazayım, ister konuşayım. Sözcük analitik olmak zorunda. Yani analitik analiz edilmiş demek. Soyut, çözümlenmiş demek. He? Ayrıştırılmış, ayrılmış, yalıtılmış, sıyrılmış vesaire. Yani soyutlanmış sonuçta. Ben neden dediğim zaman bu şey değil. Etkiyi göstermiyor. O yüzden analitik düşüncenin diyalektikten ayrı farkı şu, diyalektik karşıtların birliğiyle birlikte giderken ya da onu görürken diyalektik düşünme, analitik düşünme diyalektiği kapsamadan yapılan düşünme diyebiliriz. Ya da yani
diyalektik düşünmeyi getirebilsek süreçte, gündelik hayatta başkasıyla ilgili yargı barındırmayacak mesela.
direktif silmeyi başaramıyor değiliz. Yani tamam, şey... Neyin? Çok anlamı var ve gündelik yaşamda da yani bazı durumlarda kaçınılmaz olarak ya da farkına varmadan diyalektik düşünebiliyoruz. Yani bir şeyin olumsuzluğuyla bağlantısını gündelik yaşamda da yani bir durumun gösterdiği, dolayısıyla gösterdiği durum tablodan daha ötesini düşünebiliyoruz. Onun karşıtını düşünebiliyoruz falan. Ha? Yani analitik düşünce kurtulmamız gereken bir şey değil. Bizim varoluş, anlat insan varoluşunda bir kere şundan eminiz. Yöntem olarak diyalektik analitiği kapsadığı için zaten diyalektik analitik tarafından bir yerde yaratılıyor demeyelim. Yani onu bir moment olarak kapsıyor. Eğer analitiği silersek diyalektikle gider. Çünkü diyalektik karşıtların birliği. Karşıtlar...
Analitikte kalmak işte durandığı gibi.
Evet. Yani
ilerleme olmuyor o zaman, düşüncede de ilerleme.
Ama orada bilinçsiz bir ilerleme oluyor. Yani insanlık tarihin başından beri hiçbir zaman demek ki şeyde kalmamış, A iştirada kalmamış ya da özdeşlik ilkesinde kalmamış ki ilerleme olmuş, değişim olmuş, ortadan kalkış. Yani çelişkiler, karşıtlıklar, bütün bunlar insanların bir yerde bilinçlerinin arkasında işliyor. Yani logos kendi şeyini göster. Şu yani tarihsel o eylemler sadece o eylemleri amaçlayan kişilerin ya da halkların amaçladıklarından daha fazlasını getiriyorlar ve burada insanlar kendi yaptıkları ya da kendi yani öyle bir tiyatroda oynuyorlar ki orada aslında o rollerinden daha fazlasını oynuyorlar ama onu görmüyorlar. Diyalektik de böyle yani onlar hiçbir zaman egemen değil. Yani biraz daha da çünkü şimdi şeye geçeceğiz Sokrates ve Sokrates'te diyalektiğe geliyoruz. Aslında Sokrates değil. Şimdi Sokrates için bir şeyimiz daha olacak, saptamamız daha olacak. Ya nasıl İonyalılar fiziği kurdularsa diyelim, onların ki her şey ama atomlar ve daha başka şeyleri düşünürsek yani fiziksel evrenle ilgileniyorlardı. Sokrates'in felsefe tarihindeki ya da genel tarihteki işlevi ya da rolü moral felsefe diyorlar. Moral felsefe demeyeceğiz aslında, etik. Ama Sokrates ahlakı getiren insan olarak kabul ediliyor. Şimdi bu şey bir konu. Yani kritik bir nokta ve dikkatli olmaz. Yani yanlış yaklaşık şeyler yaparsak güzel olmayacak. O yüzden bu alıntılara bakayım. Şimdi Diogenes Laertius diyor ki, Diogenes Laertius bir felsefe tarihi gibi bir şey. Felsefe tarihi demek doğru değil. O felsefecilerin yaşamları diye bir çalışması vardı. Türkçe'ye çevrildi. Orada şeyden de söylüyor. Bu felsefecilerin düşüncelerinden de fragmanlar var. Diogenes Laertius diyor, ne diyor? İonikler, yani İonyalılar natural philosophy, doğal felsefeyi, doğal felsefe diyeceğiz. Bu doğal felsefesi değil. Doğal felsefeyi kurdular. Sokrates etiği kurdu diyor. Ve Plato bunlara diyalektiği ekledi. Yani şimdi Sokrates Platon'un diyaloglarında diyalektikçi olarak görünüyor. Ama diyalektik Sokrates'in öncesine gidiyor. Zenon'da görüyoruz diyalektiği. Yani diyalektik şey zaten ortaya çıkmış olan bir şey. Fakat bunu bilinçli olarak ve net olarak yani Zenon diyalektiği ekledi demiyorlar. Ama Zenon'da diyalektik var. Ayrıca diyalektik şeyde de var. Herakleitos'ta da var. Ama çok şey ham biçimde var. O yüzden o diyalektiği felsefe tarihine ya da felsefeye katma onuru Platon'a veriliyor. Ama Sokrates etik ya da ahlak felsefesi, ahlakı katıyor diyebiliriz. Şimdi biraz konuyu değiştirelim mi? Yani tekrar buna dönmek üzere neyi konuşuyorduk? Analitik ve diyalektiği konuşuyorduk. Yani bu önemli bir konu. Bunu şeyde de konuşabiliriz. Yani çarşamba mantık biliminde de konuşabiliriz. Not alayım en azından. Çünkü bu analitik ve diyalektikte bitmiyor. Yani üçüncü aşamamız var. O analitik ve diyalektiğin birliği var. Analitik kendinde diyalektiği getiriyor. Şimdi analitik şuydu. Yani belli varlık dediğim zaman bu analitik. Bir şey bir şeydir. Ama bir şeyin aynı zamanda bir olumsuzlama kapsadığını düşünürsek bunu görme yetimiz diyalektik. Yani kapsamak nasıl oluyor? Şimdi diyalektiği kavramaya çalışıyoruz. Biraz konsantre olun, biraz kafanızı yorun, bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde diyalektiği görebileceksiniz. Spinoza'dan yararlanabiliriz. Her belirleme olumsuzlamadır. Ben bir şeyi ileri sürdüğüm zaman aynı zamanda bir olumsuzlama ileri sürüyorum. Yani bir şey belirli olarak ileri sürüldüğü zaman o belirlenim ancak karşıt belirlenimin olumsuzlanmasıyla olanaklı olan bir şey ve o yeterli mi? Yani olumsuzlama her durumda kapsanıyor. Her belirlenimde kapsanıyor. Yani çok da şey düşünelim, gevşek düşünelim. Bir şeyin sarı olduğunu söylediğiniz zaman orada olumsuzlamalar var. Bir dizi olumsuzlama var. Bütün başka renkler değil sadece dışlanan şeyler, her şey. Yani ben bir şeye sarı dediğim zaman onun çanta olmadığını, araba olmadığını, insan olmadığını, inek olmadığını, kedi olmadığını, galaksi olmadığını da söylemiş oluyorum. Yani o, ama benim söylediğim analitik ve ben sarıdır diyorum sadece. Yani sarı eşittir sarı. Burada bir şey var, yalınlık ve analitiklik var. Ama aynı zamanda da başka her şeyi olumsuzlama gibi bir negatif şey var, durum var. Değil mi? Yani o görünmüyor. Analitik ve dil neden kendini analitik olarak gösteriyor? Çünkü düşüncenin bağıntısını yani diyalektiği vermiyor dil. Onu ben ikinci bir önermeyle şey yapıyorum, belirtmek zorunda kalıyorum. Yani devim bu cisim buradadır. Bu analitik. Yani ok belli bir uzayı doldurduğu için diyorduk o uzayda olduğunu söylemek gerekir ama şeyin örneğinde Zenon'un paradoksunda ama aynı zamanda da o ok eğer oradaysa o devinmiyor. Devinmesi için orada olmaması gerekir. Yani o zaman iki aykırı önermeyi aynı şey için ileri sürmek zorunda kalalım. Ve bunun en güzel örnekleri şeyde var. Herakleitos'ta var. Yani bir yay duvarı dayalı dururken o orada içerdiği çelişkileri sergiliyor mu? Sergilemiyor. Yani öyle duruyor. Ama duvara bastırıyor ve duvar da ona bastırıyor. O denge durumu ikisinin birbirini eşitlemesiyle sağlanan bir şey. Yani karşılıkların bir şeyi var orada. Pisagoras durumunda uyumdan bahsediyor ve daha o zaman görünüyordu. Yani uyum sadece uyumluların şeyi değil, durumu değil. Uyumun olması için uyumsuzluğun orada dolaysızca kapsanması gerekir. Yani uyum her zaman uyumsuzların birliğidir ya da uyumudur. Ve la dediğim zaman bu tek başına alındığı zaman hiç başka bir ses olmadığı zaman tıpkı şey gibi aydınlık olarak aydınlık gibi. La bile duyulmaz. Yani la'nın algılanması için la olarak si gerekir. O da yetmez. Şey de do da gerekir. Yani bir karşıtlık, bir zıtlık, bir çelişki şey gerekir. Durum gerekir ki uyum uyumsuzların uyumudur. Yani uyum kimlerin uyumu? Baktığınız zaman müzikte. Yani uyumlu sesler diye bir arada çaldığınız zaman uyum veren şey aslında bu
harmoni.
Kendi başlarına aldığınız zaman evet o tam olarak uyumsuz olanların şey birliği. Yani neye uyum dersiniz? Bir dans figürüne ya da bir resme ya da bir bazı şeylere uyumlu diyoruz. Baktığınız zaman orada o uyumsuzları görmeniz gerekir. Yani uyumlar her durum bu şu ya da bu durum için değil. Her durumda uyum dediğimiz şey uyumlu olmayanların birliği. Çünkü yani uyum diye tek bir karşılığı dışlayıp tek bir belirlenim getirirsek yani dediğim gibi sadece sarı rengi kullanarak bir şey yapamazsın, resim yapamazsın. Uyumlu olması için sarının karşısını kullanman gerekir. Zıddını kullanman gerekir. Uyumsuzunu kullanman gerekir ki bir uyumdan söz edebilirsin. Yani bu anlak uyum diyor. Uyum karşıtı ya da uyumsuzluğu dışlar. Bu anlam tutumu. Çünkü dil uyum dediği zaman uyumsuzluğu demiş olmuyor. Ama düşünce orada onun kapsandığını gösteriyor. Yani dil ve düşünce arasındaki şey bu. Fark bu. Ve usul edilen felsefeciler var 20. yüzyılda ya da 19. yüzyılın sonlarında falan. Onların şeyleri dile yönelmelerinin nedeni bu. Çünkü usul edettiğin zaman şeyden kurtuluyorsun, diyalektikten kurtuluyorsun. Ve analitik düşünceye rahatça dönebiliyorsun ve analitik düşüncenin en açıkça sergilendiği yer, en dolaysızca sergilendiği yerlerden birisi dil. Çünkü sözcük analitik, yani sözcük diyalektiğini dolaysızca göstermiyor. Heidegger'in, Heidegger şeye yöneldi, etimolojiye yöneldi şey olarak, ne olarak, yani artık felsefe diyemeyeceğiz onun yaptığı şey, çünkü usul bütünüyle silip atıyor. Usul yerine usun eş değer olarak, klasik felsefedeki usun eş değer olarak logosu, yani konuşma olarak, söylem olarak logosu getiriyor. Ve logosun da gerçek şeyi budur, değeri, anlamı budur. Yani logos konuşmadır. Ondan sonra tabii ki ona göre bir sistem geliştiriyor ve yani Heidegger'in felsefesinde en azından niyet olarak us diye bir şeyin ve usa bağlı hiçbir şeyin olmaması gerekir. Eğer Heidegger'i okuduysanız, biraz yaklaştığınız zaman şeyi göreceksiniz, yani Heidegger usu reddettikten sonra ustan başka bir şey kullanmıyor her şeye rağmen. Yani bu çünkü dili kullandığı zaman örtük olarak usu kullanıyor ve orada bir felsefecinin o işte şeyi görmesi gerekir. Yani o görüngünün arkasındaki durumu görmesi gerekir. Bu ara saat 15 dakika sonra saatimiz doluyor. Süremiz. Yani ondan sonra evet, ara verilebilir. Şimdi analitik diyalektik konusu bu. Bu yani buradan kurgu birliği, şimdi ben söyleyeceğim, bu yeterli olmayacak ama defalarca yine konuşacağız. Ama ana sayfada, ya yine bir konu ana sayfasında şey var, kurgu yöntem yazısı var. Yani o yazı bir saatte falan normal olarak okunabilecek bir yazı. Orada çok net olarak çok net diyorum çünkü şey, yani gerçekten. Ama burada felsefede zor olan şey yalının kavranması. Şimdi diyalektik der, yani analitikten diyalektiğe geçişimiz, analitik bakış açısının görmediği şeyi görmekten oluşuyor. Analitiğin sadece pozitifi gördüğü yerde negatif de var diyoruz. Değil mi? Eğer bunu görebildiysek, yani her belirleme, her pozitif, her olgusal aynı zamanda da bir olumsuzlama kapsar diyorsak, bu bir şey, adım, analitiğin ötesine geçen bir adım. Ve genel olarak şeyin, Platon'un diyaloglarını ya da Sokrates'in konuşmalarında gelinen nokta bu. Yani bir şeyin kendinde kendi karşıtı olduğunu göstermek. Ve mantıksal olarak ondan sonra ne olur? Çünkü burada devrim önemli. Yani ilerleme, açılma, gelişme ve bu ilerleme ve açılmanın dışsal olmaması gerekir. Yani diyalektik, analitikten diyalektiğe geçiş, analitiğin yanına dışarıdan bir karşıt getirmek değil, ama tam tersine analitik momentin kendi içinde analitik olmadığını ve karşıtı içerdiğini göstermeye dayanıyor. Ve bu ilerleme şey, analitiğin kendi doğasından gelen bir ilerleme ya da düşüncenin kendi içinden gelen bir. Yani analitiğin yanına, ben pozitiftir dediğin zaman onun yanına dışarıdan bir negatifi koyup iki numara budur dediğin zaman bu yöntem falan değil. Bu dışsal mekanik bir işlem. Yani ikinci adımın birinci adımdan çıkması gerekir. Bunu düşünebiliyor muyuz? Diyorduk ki bir şey ancak kendinde olan bir şeye başka bir şeye dönüşebilir. Öyleyse bir şey kendinde başkasına kapsar. Yani bu ağaçtı. Başlangıçta. Ağaç ne olabilir? Kağıt olabilir. O potansiyeli kapsıyor. Yani o şey, ama ağaç şey olmaz. Ne olmaz? Teneke olmaz. Ki eğer protonlarla, elektronlarla oynarsam o bile olabilir. Yani bir şey ancak olabileceği şey olabilir. Dolayısıyla bir şey sadece kendisi değil ama aynı zamanda da kendi içinde o potansiyel başkalığı kapsayan bir doğa taşıyor. Bu onun diyalektiği. Yani ilerleme bir şeyin kendi içinden geliyorsa ilerleme diyeceğiz. Onu dışarıdan birisi bir yere itiyorsa ya da ikinci bir faktör getirip koyuyorsa bu ilerleme ya da o şeyin kendi doğasından gelen bir değişim değil. Açık mı? Değil mi?
Çok
önemli. Yani bir şey işte. Kesinlikle. Kapsamaktan öte onsuz olamaz. Yani
zaten şeyin parçası.
Bir şey eşittir. Bir şey dersek bu şey. Şöyle bir ilerleme şeyi vardı nasıl? Her şey bu şey. Özdeşlik ilkesi demişler buna. Ve anlayabiliyoruz. Yani burada şey var. Analitik dediğimiz şey bu. Bir şey daha öte çözümle ya da çözümsel moment ya da kıpı. Bu yani bizim söylediğimiz şey kısaca en kısa anlatımıyla bu. Analitik ya da bir şey kendinde başkasıdır. Şimdi bu ikinci moment. Şimdi üçüncü moment nedir? Bu o soru geldiği için şey yapıyoruz. Yani peki ikinci moment başkası geldikten sonra ondan bir daha mı başkası? Eğer başkasından onun karşıtını düşünecek olursak o zaman o bir şey bir şeye geri dönmemiz gerekir. Yani siyahın karşıtı nedir? Beyaz. Beyazın karşıtı nedir? Siyah. Siyahın karşıtı beyaz. Böyle bir kötü sonsuzluk var orada. Evet. Yani evet. Şimdi orada gösterilmesi gereken şey şu. O ikisinin birliğinden, üçüncünün çıkışı o sürecin kendi içinde yatan bir şey mi yoksa dışarıdan gelen bir katkı mı? Yine diyalektik, evet. Ama onu ilk diyalektikten ayırmak için Hegel olumsuzlamanın olumsuzlaması diyor. Yani şimdi bu ikinci aşama birincisini kapsıyor. Birincisini olumsuz olarak kapsıyor. Birincisi olumsuzlandı ve İkincisi ilk olumsuzlama. Değil mi? Yani eğer olumsuz terimini kullanacak olursak o ikisinin birliği dolayısızca üçüncü terimin kendisini veriyor. Yani Heraklitos bunu görmüş diye düşünmek doğru olur. Çünkü varlığı ve yokluğu şey olarak kalıyor. Karşılıklar olarak kalıyor. Yani karşılıklar olarak alması bizim yaptığımız ince açılımı yapmıyor. Mesela onun öyle o tür açıklayıcı fragmanları yok. Muhtemelen de yazmadı öyle şeyler. Ama yani varlık kendinde yokluktur. Bunu aşağı yukarı buna benzer bir şekilde anlatıyor. Ve o ikisinin birliğinin oluş olduğunu söylüyor. Bu eğer şeyse, yani benim o videoda ilk başlarda konuştuğumuz konu da bu. Oradaki arkadaşlar da şey, onu getirmişlerdi. Yani ne? Gidiyor mu? Hayır.
Duruyor.
Duruyor, duruyor. O server o band geniş. Orada şey var. Yani bir çıkış kapasitesi var. Yani aşağı yukarı 2 gigabaytlık şey var. Kayıt var. 2 gigabaytlık. Ve onları 100 kişi birden çekmeye başladığı zaman düşünün yani bir şeyin ağzından saniyede debisi var yani o debiyi açtığı zaman şey oluyor sorunlar oluyor ve işte o zaman ücreti yükseltiyorlar. Yani şimdi o yüzden belli bir yavaşlama var şeyde işte de, ama onu tekrar ayarlayacağız ve yine eski hızla kavuşacak. Yani şu an hemen eski kadar hızlı gelmiyor 2 haftadır ya da 10 gündür. Yani yine şey ama sesler tekrar, yani hem hız ayarlanacak hem sesleri WAV formatından başka bir formata geçirip küçülteceğiz MP3. Çünkü 20 megabayt, 30 megabaytlık dosyalar var. Yani onlar o bir şey video duruyor olması gerekir. Yani bir sene daha konuşursak orada şey olacak, 4 gigabaytlık ses.
Çünkü ama muhteşem bir şey oluyor.
Her hafta aşağı yukarı bir 30-60 megabaytlık şey gidiyor oraya, ses depoları ne? Sizin seslerinize gidiyor. Ne?
Çok muhteşem bir şey.
Yani evet, kullanılıyor. Ciddi olarak kullanılıyor. Bir gün şeyde 1,5 gigabayta yakın çekiş olmuş ki hesaplayın kaç dosya indirildiğini. 1500 megabayt. Dialektik anlatıyı kapsıyor. Dialektik karşıtların birliği olduğu için mesela oluş kategorisi durumunda, yani mantık biliminde şey diyorduk, karşıtlar birbirini ortadan kaldırırlar. Aslında yani o doğru bir mantık. İki karşıt bir araya gelirse ne olur? Birbirini, asit ve baz bir araya geldiği zaman birbirini nötralize ederler. Bunlar karşıtlar. Yani şimdi orada kimyada asitten baza geçişi, buradaki dialektiğin geçişi gibi gösterebilir miyiz? Gösterilmesi gerekir. Ama iki karşıtın bir araya geldiğinde yapacakları şey birbirini ortadan kaldırmak. Ortadan kalkmak sıfıra, hiçliğe geri dönmek değil. Yani mantıksal olarak şunu diyebilirsiniz rahatça. İki faktörün, iki karşıt faktörün ortadan kalkması yeni bir durumdur. Üçüncü bir durum. Yani birinci durum analitik durum. Dolaysızlık durumu. Şimdi burada diyalektik hemen bizi yakalayacak yine. Çünkü analitik dediğiniz şeyin başlangıç olacaksa dolaysız olması gerekir, değil mi? Dolaysız olan ise arke olan. Arkenin dışında hiçbir şey dolaysız değil. Yani o görüyoruz değil mi o şeyi? Orada başlangıcın dolaysız olması gerekir. Ve dolaysızlık demek bir şey daha, bir mantık daha ekleyin oraya. Dolaysızın ilişkisiz olması gerekir. Öyle değil mi?
Mesela ben şunu anlıyorum. Mesela bir şey söyledi dediğiniz zaman
evet.
Birçok şeyi söylemiyorsunuz ama söylüyorsunuz.
Evet.
Yani onun eşek olmadığını, dörtgen olmadığını söylüyorsunuz.
Evet.
Bunu yaparak diyalektiği oluşturuyor.
Bu olumsuzlama, orada içerilen görünmeyen olumsuzlama. Yani bundan kuşku duymayın çünkü evet. İşin gerçeği bu.
Bunu bildiğini düşündüğünüz zaman hem o soru olduğunu evet. Olmadığını yani diğerleri olduğunu
evet.
Söylüyorsunuz. Böylecelikle tümünü söylüyorsunuz.
Evet ve o bütünlük içinde o sarı olarak algılanabiliyor ayrıca. Yani sarı aslında sarı olarak algılanabilmesi için yani gerçekten öteki o bağıntılar içinde olması gerekir. Ve o zaman şuna geldik. Sarı bizim dolaysızımızdı ama aslında hiç de dolaysız değil.
Evet, daha
yani analitik var olan bir şey değil. Kendi başına var olabilen bir şey değil. Dolayısıyla dolaysız değil. Ama aynı zamanda da dolaysız olarak aldığımız şey o. Dialektik de bizi şaşırtan şey şu. Karşıt şeyleri bir arada söylemek. Bu analitik düşünce bize egemen olan senin sorun öyle olmalı. Yani niye biz analitik düşüncenin diktatörlüğü altındayız? Çünkü analitik düşünce şeyi yasaklıyor bize. Bir şey hem kendisidir hem başkasıdır demeyi yasaklıyor. Ve burada bütün herkesin iyi niyetine rağmen, hepimizin iyi niyetine rağmen zaman zaman ya bu kadar da saçma deme noktasına geliyoruz. Yani orada da bizi şey yapan, durduran şey analitik düşünce. Ve yapamadığımız şey karşıtların birliğini doğrulayabilmek. Bunu yani mantık biliminde de görüyoruz. Mesela o şeyde işte niceliğin kesiklik olması ve süreklilik olması. Yani orada o iki karşıt momentin ya da karşıt belirlerine birlikte söylenmesi gerekir. Nicelik hem kesiklidir hem süreklidir. Sonsuz. Hem sonsuzdur hem sonludur. Yani bunları analitik düşünce reddediyor. Analitik düşünce için sonlu ve sonsuz karşıtlar birbirlerini içermek ne kelime birbirlerini dışlıyorlar, dışa atıyorlar. Ama bu dışlamanın şey olduğunu gösteriyor. Yani analitik düşüncenin sandığı gibi olmadığını gösteriyor ve yani şöyle diyebilirim, sonsuz her zaman sonluyu dışlar. Dışlamanın kendisi sonsuzla her zaman bağlantılıdır. Sonsuz her zaman ilişki içindedir ve sonsuzun ilişki içinde olması sonsuzun sonsuz olmasını bitirir. Çünkü bir ilişki onu bir başka terimle bir araya getirecek ve başka bir terimle bir araya gelmesi onun sınırlanması demek olacak. Yani us bunu söylüyor ve bundan daha ötesi yok. Varsa o zaman felsefeye yeni bir boyut kazandırmış olacağız. Ama yok yani. Diyalektik sonunda bir şeye götürüyor işte. Sonların ve sonsuzun birliğine götürüyor. Yani söylememiz gereken şey kavramsal olarak sonlu ve sonsuz bunlar birdir. Ve analitik düşünce hayır sonsuz sonsuzdur diyecek. Sonlu ayrı bir şeydir. Ama sonsuz yani şöyle daha kolay bir şekilde gidebilir. Sonsuzun belirlenim içermesi, olumsuzlama içermesi anlamına gelecek değil mi? Sonsuzun olumsuzlama içermesi ne olacak? Onu sonlu yapacak. O yüzden mesela dinsel düşüncede ve Spinoza'da da var. Tanrı'nın tüm belirlenimi dışlaması gerekir diye düşünüyorlar. Yani sonsuzun belirlenimsiz olması gerekir. Eğer sonsuz belirli olursa sonlu olur. Belirli olmak demek olumsuzu kapsamak demek. Sarı örneğinde olduğu gibi. Yani şimdi bir ve çok konusu var şeyde. O yazık kötülüğünden dolayı okuyamadım. Yani burada da aynı şey var. Bir eğer çoku dışlayacaksa bir olabilir mi? Ya da bir çoku dışlayabilir mi? Şöyle düşünelim. Bir belirlenim.
Hı? Bir çoku kapsar.
Nasıl kapsar?
Kendisinden iterek kapsar.
Olmadı. Şöyle diyeceğiz. Bir
olmazsa bir olmaz.
Bu da hayır, yeterli değil. Mantıksal olarak onu o geçişi yapmamız lazım. Yani bir dedik ya ikna olmak. Önemli burada. Felsefede ikna olmak. Tanıtlamanın tanıtlamayı anlamak ve kabul etmek. Bir belirli midir? Birdir. Yani belirli, her kavram belirlidir dersek bir de. Sonsuz nasıl belirliydi? Bir de belirli. Yani birin belirli olması onun olumsuzlama kapsaması anlamına gelir ki bir olmasını ortadan kaldıran bir şey. Ama hemen o çok mu? Şöyle bir şey söylesem. Bir belirlidir. Tamam. Güzel. Yani bir olumsuzlama kapsar. Yani bir ilişki içindedir. Ama birin bir belirlenimini alması için ilişkide olması gereken terim başkası olmamalı, kendisi olmalı. Birin kavramı bu. Yani bir ancak kendi kendisiyle ilişkiye girerek bir olabilir. Eğer birin olumsuzu ya da birin ilişkili olduğu terim başka bir şey olursa, birden başka tamam, bir şey olursa o zaman bir olmayacak. Yani her kavram şey belirli ve her kavramın ilişkili olması ve olumsuzlama kapsıyor olması anlamına geliyor o belirlenim. Ama bire uygularsak onu, birin belirli olması eğer o ilişkiyi birden başka ya da kendisinden başka bir şeyle kurduğunu düşünürsek o zaman bir olmaya son vermesi anlamına geliyor. Yani bir kendiyle ilişki içinde. Birin kendiyle ilişkisi kendini itmesi dediğimiz şey. Kendini kendinden itiyor. Yani bu bir metafor. Ve o yüzden birin onu çoka nasıl götürüyoruz? Aslında bu şey her bir için söz konusu olan bir şey. Sadece bir diyorsak analitik. Onu kırmak için bir olumsuzlama içeriyor. O olumsuzlama, biri olumsuzlayan şey, birin biri olması için kendisi olmak zorunda. Yani yoksa biri olmayacak ve birin kendiyle ilişkisi kendi için varlık sözü var burada. Yani bir kategori, nitelik bu. Şimdi bir ve çok nicelik alanında değiliz, nitelik alanındayız. Ve nitelik alanı şeydi, başkalık alanıydı ya da belirlenim alanı ya da olumsuzlama, sonluluk alanıydı. Yani birin bu şeyde nitelik alanında olduğunu bu bir ve çok baktınız mı o mektuplara, postalara? Okuyamadık. Ben de okuyamadım. Yani şimdi O nitelik alanında olduğunu unutmayalım. Nitelik alanı sonluluk alanıydı ve bir ve sonsuzluk kategorileri, bunların ikisi de nitelik alanına düşüyorlar. Sayı alanına düşmüyorlar. Nicelik alanına düşmüyorlar daha doğrusu ve onu...
O zaman bir yerine tek demek diyerek.
Aynı şey.
Yani bir deyince sayı alanına, doğrudan doğruya da nicelik alanına gidiyor.
Tanrı birdir dendiği zaman, Tanrı tektir dendiği zaman aynı şey. Kaygını anlıyorum, hak veriyorum ama sözcük önemli değil. Yani Tanrı birdir diyen ya da Tanrı tektir diyen insan aynı şeyi anlatıyor, aynı kavramı anlatıyor. Yani o yüzden sözcükler üzerinde yani çözümü orada arayı bulamayız. Çünkü tek diyen de bir diyen de aynı kavramı kastediyor. He? Amaç aynı. O yüzden yani mesela bu şeyler var işte, gerçeklik, hakikat falan, bütün sözcükler üzerinde aynı durumları yaratıyorlar. Sanki yani kavram önemli olan da orada sözcük. Çünkü mesela İngilizce'de one var. Yani başka bir şey kullanmıyorlar. Sayısı olarak da one diyorlar. Nitel olarak dedikleri zaman da God is one mesela. Yani Tanrı tektir. Türkçe'de öyle bir şey var. Lüksümüz var. Tek çift. Odd, even. yani tek kavramının sadece birden farklı bir şey daha var. Anlamı daha var. Eğer yine de bir fark varsa o zaman farkı göstermeliyiz. Yani bir sayısını hem nicelik olarak hem de şey olarak, nitelik olarak kullanabiliyoruz. Sonsuzu da hem nitelik hem nicelik olarak kullanabiliyoruz.
O zaman Türkçe sandığımdan çok daha zevkli.
Yani
sadece de varlık konusunda mı demiştik, hatırlıyor musun? İngilizce'de yok dediniz varlık.
Varlık yok İngilizce'de. Türkçedeki gibi bir anlatımla yok.
Kendinize
bulunuyor. Endless, far infinite. Yani her... Evet. ya o da denebilir. Bitimsiz dendiği zaman tabii. Bitmeyen. Türkçenin pek bir şey sıkıntısı yok. Yani sözcük sıkıntısı yok. Türetme, modernleşme sıkıntısı var. Yani Türkçe'de modernleşiyor ve modernleşme eskilere çok şey geliyor, saçma geliyor. Yani hatta şey geliyor, keyfiymiş gibi geliyor ama bu çocukluk ve bilimsel düşünceden habersiz olmak demek ve yenilikten kopmak demek. Yani yoksa sözcük, onu ben bir şekilde anlatmak zorundayım ve o zaman türeteceğim yeri. Önemli olan o sözcüğün kurallı türemediği falan. Yani mesela transandant ve transandantal, bunlar Avrupa'da türetilmiş, Türkçe'de aşkın ve aşkınsal diye ben kullandım ilk kez bunları. Şimdi başkaları da önce şey yaptılar, reddettiler, aynı çekingenliği gösterdiler, aynı korkaklığı gösterdiler ve şimdi kullanmaya başladılar. Yani bunu nasıl ayırabileceğiz? Bazı çevirilerde bakıyorsunuz, ikisini de aynı şeyle sözcükle karşılamış. Kant çevirisi var, transandant de aşkın, transandantal o da aşkın. Ya da birisi şey diyor, aşkın diyor, aşkınsala uzun takılıyor, ikinci takıyı alana. Onu Türkçe'ye geçiremeyip transandantal diyor. Yani hem aşkını kullanıyor hem transandantali kullanıyor. Bu da şey, tamam doğru ama korkaklık. Başka bir şey değil. Yani aşkınsal. Aynı şey, yani transandant sıfat demek. Transandantal sıfattan bir sıfat daha yapmak demek. Türkçe'de de olan şey, aşkın sıfat demek. Aşkınsal, aşkın olanla ilgili anlamına geliyor. Kant'ın felsefesine kısıtlı bu şey anlatım ve yani Türkçe şey, türetme yeteneği yüksek olduğu için o görüngü mesela, yani yani görüngü sözcüğünü biz hiç sıkıntı duymadan kullanıyoruz ve tam olarak fenomenin anlattığı şeyi anlatıyor. O yüzden ya o şeyi kullanmak lazım ve kullanmışlar. Sadece şeyler, bu tutucu yenileşmeye karşı tutucu olanlar direniyorlar. Yani Türk Dil Kurumu çok güzel sözcükler üretti. Sadece Türk Dil Kurumu değil, dışarıdan üretenler de oldu. olgu sözcüğü, yani bu olgu sözcüğü şeyde yok herhalde, Osmanlıca'da yok. Türetildi ve yine ses kurallarına, türetme kurallarına, dilin mantığına uygun, yani dilin mantığına uygun türetmediğiniz zaman şey olur. Şimdi mesela düşüngü diyorlar. Düşünlem diyorlar. düşünlem ne demek? Yani bu dil kuralına uygun değil ve düşünceden başka bir anlamı da yok ya da düşünmeden başka bir anlamı yok bunun. Burada bunu yapanlar, bunlar da toylar. Yani entelektüel olarak toylar. Kendilerince mesela refleksiyonu karşılamak için çeviri kullanabilirler ama refleksiyon derin düşünce demek Türkçe'de ve Türkçe onu zaten kapsıyor. Yani meditasyonu olduğu gibi bırakabiliriz yani o artık şey yani diyalektik gibi gerçi diyalektin Türkçe'de karşılığı var onu ya türettiler ya buldular kimi zaman kullanmıyoruz ama meditasyon denebilir öyle kalabilir yani Türkçe'ye uymuyor mu meditasyon uyuyor yani Latince bir sözcük ve Türkçe ses uyumunda Latince'ye çok daha yakın Arapça ile hiçbir ses alakamız yok çünkü Arapça şey 600 yılından bu yana bir milimetre güzelleşmedi ve ilerlemedi ve değişmedi.
Orada duruyor.
Orada duruyor. Çok iyi. Yani bütün Arapların dili oldu. Kur'an'a bağlı kaldılar ama Arapça bütün kabalığını benim kulaklarım şey yapamıyor, dayanamıyor Arapçayı duymaya biliyor musunuz? Yani, iyileşmedi, güzelleşmedi.
Zengin.
Ama o dilin de yenileşme ve güzelleşme hakkı vardı.
İnsan gibi. Büyümüyor, yaşlanmıyor, gelişmiyor.
Türkçe
statik,
modern bir dil oldu falan. Ve efendim, söyle. Hayır, bu da yine daha sonra konuşacağımız bir şey. Yani şimdi şey değil, bitmiş değil. Sadece şey, belki de ilk defa şey yapıyoruz. Moment.
An.
An.
Yine salı günü.
Bir dahaki salıya yapıyoruz. Buyurun. Çarşamba günü, yani yarın mantık bilimi çalışması var. Ona katılanlar mantık bilimi için şunu söyleyeyim. Yani mantık bilimi çok ileri bir çalışma. Oraya katılacaksanız hazırlanmanız gerekir. Yani gözlemenizde hiçbir mahsur yok. Ama çalışmanın içine girecekseniz o niyeti gerçekten şey yapın, kabul edin ve çalışmaya katılır katılmaz da aradaki farkı kapatmak için ekstra bir şey gerekir, çalışma gerekir. O da yapılmayacak bir şeydi. Yani o iki senesi oldu mu? Aşağı yukarı iki senedir süren bir çalışma. Yani bu soyut düşünme bir şeye egzersiz temeli gerektiriyor ve ona aradan girenler yani biraz dezavantaj durumdalar ama kapanabilir. İlki olarak şey değil. Dışarı yani katılımlara kapalı değil.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Bundan sonra şey, salı günleri muhtemelen bu şekilde gidecek yaza yeni, kadar yeni falan.
Bana da çok gelecek. Çok iyi oldu.
Öyle mi?
Çok iyi oldu.
Herkese iyi olmuyor.
Bitiyor ve pat gidiyorum.
Yakında olanlar için iyi.
Evet, çok yakın
için. Uzakta olanlar
görüşürüz.
İçin.
Sağ ol.
Uzakta olanlar için iyi değil.
Ben yakındayım, benim problemim yok.
No problem. Buradan mı çıkıyoruz?
Nereden çıkıyoruz?
Teşekkürler.
Çok
teşekkür
ederiz. İyi
akşamlar.
Merhaba. Merhaba. Sen nasılsın?
Sağ olun.
Sen nereden geliyorsun? Şeyden mi? Yukarıdan mı?
Eve gittim, gel. Oradan geldim. Şey, Beyhan, benim çocuk arkadaşım.
Öyle mi?
O da gelecek şimdi daha sonra.
Şey, beraber.
Tamam. Şey sordu, bu hangi? Tamam.
İyi akşamlar.
Ha bu Hegel'in hangi kitabından bugün şey yaptın?
Hangi şey?
Hegel'in
öncü şeyi. Hangi kitabı? Bu şimdiki mi? Bugün yani bugün aslında Sokrates'e başladık. Ama işte görüyorsun orada temel şeyler var, konular var yani onları ya Sokrates'e devam edeceğiz.
Tabii bir
önümüzdeki kitabı. Önümüzdeki kitabı? Evet ben.
He?
Evet, bu şimdi işte Sokrates'i bitireceğiz. Sokrates bitirdikten sonra ya yeni bir konuya geçmemiz gerek. Şey, bir daha aynı şey. O yeni konu muhtemelen şey olacak. Modern tin. Tarih felsefesi değil de modern tin.
Teşekkürler.
Çay içiyor musunuz? Tamam. Tamam. Yani ben bunları toplayayım.
Yardımcı bir şey var mı?
Yani pek yok aslında. Sadece bir şey. Ceketimi alıp geleceğim ben. Topladım zaten. Yok.
Hazır Bey, ben bu bir tür arasında problem yaşıyorum.
Hangi? Nitelik alanında mı?
Hayır, nitelikte değil. Biz anlıyorum nitelik olarak. Da, şimdi bir dediğimiz bir olmayanı da içerdiği zaman ve birle bir olmayanın ilişkisini gördüğümde, yani değerliliğine geçtiğimde bunu birden birin dışında o zaman çoka doğru nitelikten niceliğe geçtiğini görüyorum.
Nitelikten niceliğe geçmesi için çokun da türetilmiş olması gerekiyor.
Tamam, zaten birin dışında işte, olan bir şey zaten çoka geçiyor.
Tabii, yani bir anlamda doğru.
Ama bu bir şekilde bir toplanıyor.
Ha, o beş alanında, burası A. Evet, tabii, şöyle. Buradan da geçebilirsiniz, buradan geçin.
Efendim?
Şu kapıdan çıkın, evet, evet. Direkt. Aynı şey.
Yanılıyor muyum orada?
Bir saniye, şunu, bugün en kaçırı olan tarihini bir yazayım. Kimin? On iki, on dokuz. Şey okudun mu? İngilizce okuyabiliyor muydun?
Kerem.
Okuyorum. Okuyorsun. Büyük mantıkta şey var.
Ha, yani Türkçesini anlamak da zor değil mi? Bakıyorum yani de. İngilizcesini anlamak daha da zor olsa gerek. Yani İngilizce biliyorum, konuşuyorum falan.
O zaman geliştirirsin. Yani ben öyle yaptım.
Yani Almanca'da
tabii yani Almanca'da İngilizce'den bir Türkçe'de yoksa o zaman en, çünkü o, yani o kitap aslında şey çözülmeye başladığı zaman gerçekten tabii hem peşi, hem açılıyor hem ilerliyorsun hem de yani okuması da özel bir şey. Özel bir zevk. Çünkü şey görüyorsun yani insan olsunun işte kavramsal yeteneğini gösteriyor Hegel orada. Yani diyerek şimdi kolay değil.
Ama ben Hegel'i daha iyi anlayabilmem artık için daha iyi okuyorsunuz. Tabii Hegel'i okuyarak.
Yani sadece onu okup demiyoruz ki. Kant'ı da okuyacaksın.
Biliyorum.
Yani her şey çok geniş bir alan bu.
Mesela şimdi bu en son kitap programında bir kitap aldım. Aysun'a da ben bir şey olarak çok severim.
Kim? Aysun'a da. Aysun'a da.
O kadar bir İngiliz yazar aynı zamanda.
Evet.
Yani edebiyatçı ama felsefe kökenli edebiyat. Platon'un üzerine bir çalışması var. Yani çok çok büyük bir çalışma da iyi ve güzel üzerine çalışma. Onda da mesela bir de çoktan çok farklı bir var.
Peki ben şu son söylediğim şey o net gelmedi mi? Yani bir olumsuzlama içerir.
Evet. Bir olmayanı içerir.
İlişkinin şey karşıtı. Ama o işte o karşıtın ya da olumsuzlamanın daha doğrusu kendisi olması gerekir. Yani tamam. Olumsuzlayanın da bir, yani bir birle ilişkide olursa bir olur.
Tamam. Tamam, onu anlıyorum. Orada ama bunu ben çok kendi işte. İtme olarak göremiyorum. Şimdi oradan çoka geçebiliyorum.
Mantıksal bir şey var. Ayrılma, mitoz gibi bir şey var diyebilirsin bir bakıma. Ya mitozda bir şey kendiyle ilişkiye giriyor. Bir hücre. Yani kendini ikiye çıkarmak, kendini kendine itiyor diyebilir misin mitozda? Dersin.
Yok, yani tabii.
Diyemezsen aynı itirazı orada da. Yani çünkü şey, orada bir üzerine söylenen şey, itmeyle anlatılmak istenen şey ondan başka bir şey değil. Orada fiziksel bir itme yok.
Yok.
Metafor, yani...
Tamam, anlıyorum. Yani ama yani gidiş yolun doğru mu değil mi? Ben onu anlamaya çalışıyorum.
Tamam, eğer orada bir başkalık ya da olumsuzlanma çok sevmiyorsa...
Zaten çoka geçmiş
hemen,
oluyorsun.
Tabii, yani...
Ve nicel olarak çoka geçiyorsun ama.
Yani başkalık varsa en azından birin dışına geçmiş olduğun kesin. Yani birden daha fazla bir şeye geçiyor. Onun çok olup onun çok olması nasıl?
Çok olması birin dışında yani işte niceliğe geçmiş oluyorsun sence. Ben söylemek istediğim
çok nitelik.
İşte tamam.
Nitelik geçmiş.
Ha, çokun sizin nitelik
olarak. Nitelik alanındayız hala. İkisi birden çıktığı zaman şeye geçiyoruz. İkisi birden olduğu zaman niceliğe süreliyoruz. Çünkü nicelik için hem çok hem bir gerekiyor. Çok nitelik. Yani çok da bir sayıda değil mi senin? Onun için nitelik. Normal olarak çoku sayamayız. Çünkü çok saymak için şey gerekir. Sayı gerekir. Ama sayıdan bahsettiğin anı niceliktesin.
Ama o...
Çok sağlık
Neman'ın değil, öteki arkadaşın. Reyhan'ın yazdığı yazıyı siz okuyabildiniz.
Daha tam okuyamadım onları.
Ama benim ondan çıkarttığım da buydu da ondan yani belki de çelişki duydum.
Olabilir. Yani orayı göster orayı yani neden, hangi bölümünden hangi sonuç çıkarırsa hem Lema, şey, Beyhan görmüş olur hem de biz görmüş oluruz yani. Öyle bir şey yapabilirsem. Yani Beyhan'ın yazısı uzundu ve ben sıralarda çok koşturuyordum. Şu an 4-5 mektupta son o kodlar yüzünden okumuyor.
Ben de okuyayım.
Yani bize Volkan izlemiş şey yaptı.
Volkan'ın yazısı da, ben da anlamaya çalışıyorum.
Ha, ben onu da okuyamadım. Yani ikisi de kodla çay yeni olsun güzel.
Yani bir dakika tartıma bakıyorum şu baştan.
9 çeyrek geçiyor.
Ben yavaş yavaş geçeyim çünkü evde bekleyenler
oldu. Ya.
Yarın görüşmek üzere.
Ben yarın Ankara'da olacağım.
Ha, yok mu?
Var. Yani
nasıl var?
Yani Beyhan'la konuştuğumda tamam dedi Beyhan. İptal etmenin bir gereği yok. İptal edilmedi.
Hmm.
Sadece ben yokum. Ve yani şey olabilir. Daha iptal etmenin bir gereği yok. Tabii konuşulacak, okunacak bir şeyler bulunabilir. Yani bir şekilde o şekilde ya devam etmekte yarar var. Ben şeye gidiyorum işte orada simpozyum. Ankara'daki şeyler öğretim üyeleri yapıyorlar aslında. Onlar ben bana karşı şey yani öyle bir cesaret göstermeleri.
5 dakika şöyle oturayım yani çay içmesen.
Simpozyum şey şiddet üzerine. Ben evet. Yaş.
Beynim biraz değil yani. Beynim sanki.
Yandırmaya çalıştım ama.
Evet, fark etti onu.
Bir dahaki sefere şey, sana soğuk bir şey vermeli.
Ben ders Martini falan. Getireyim diyorum. Kola benim uzun açıyor.
Evet.
O kolayı
kahve getir, kola getir.
Kola çok iyi açıyor. Yolda.
Sen ucu ucuna mı yetişiyorsun, erken çıkabiliyor musun? Evet, ben de bugün 10 dakika geç kaldım aslında. Yani karşıdan şey olmadı.
Karşıdan geldim.
Canım ben Kadıköy'den geldim.
Ben geç
kaldım.
Kimse de kızmadı. Çünkü şey. Yine bugün şeydi. Yani milletin yarısı neredeyse bir Levent ve Defne'ler o Kasla'ya katılma töreni gibi bir şey.
Ne? Bu gece mi?
Bu geceymiş.
Ne töreni?
Bir olmuşlar da Kasla'ya.
O ne? Kasla.
Kasla. Grup oradaydı.
Sen konuları biliyor muydun?
Yok. Yani gelemiyordum. Bugün geldim.
Bundan sonra gelebilecek misin? Yani şimdi...
Tabii daha yeni oldu zaten. Geçen hafta gelemedim
ben. Güzelim geleceğim dedi. Gelmedi.
Cumartesi de gelmedi.
Cumartesi babama az gelemedi.
O yani... Ben sana deyince yani...
Tabii yeni oldu. Geçen hafta gelemedim.
Buharı nasıl değerlendiriyorsun?
Kitap var. Yani seneye buraları falan da standlara vereceklermiş. Daha iyi olacak herhalde. Sen fuara da gelmedin. Bir de fuar vardı. Dün.
Dün.
Evet şu gün.
Evet
şu gün.
Güzeldi ya.
Kalabalık mıydı?
Normal. Aslında kavak olması sanki iyiymiş gibi ama değil.
Değil, yani. Değil. Yani ben onun için sevdim mesela.
Çok sıkışık değildi.
Hayır bir de çok stand olunca bu sefer insan aptala da dönüyor.
Ha o da var. Evet yani 100 tane yeri gezmek de...
Yani bir yayın evinde kaç tane kitap var?
Ya.
Merak etmeyin, şey yapıyorum.